Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Arzu Usta sesimizi sizlere ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, geçen 3 hafta boyunca Mesnevi'den bir hikayeye başlamıştık. Bir padişahın bir halaya aşık olması, halayın hastalanması, doktorların çare bulamaması ve padişahın Allah'a yalvarması ile ilgili bir hikayeydi. Padişah rüyasında bir piri görüyor. Pir diyor ki bizden sana bir hekim gönderilecek diyor ve padişah onu beklemeye koyuluyor. Hikayemize burada devam ediyor. Padişah ertesi gün rüyasında gösterilen mahir hekimi beklemeye başladı. Nihayet yolun ucunda belirince onu büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Muhabbet ede ede baş köşeye kadar getirdi, koltuğa oturttu. Hoş 5 faslı bittikten sonra derdini uzun uzadıya anlattı ve hekimi hastanın yanına götürdü. Hekim hastayı etraflıca muayene etti. Nabzını yokladı, ateşini ölçtü, göz bebeklerine baktı, hastaya sorular sordu. Öbür hekimlerin tedavileri işe yaramamış, tam tersi hastalığı daha da artırmış dedi. Demek ki bu hekimler insanın rüya ahvalinden haberdar değiller. Hepsi hastalığı dışarıda aramış. Halbuki cariyenin hastalığı safradan ya da uzuvlardan değil. Onun hastalığı aşk hastalığıdır. Vücudu sağlık ve afiyettedir ama gönlü tutulmuştur deyip aşk hastalığından bahsetmeye başlamış. Görelim bakalım Mevlana hekimin dilinden aşk için neler söylemiş. Aşıklık kalbin iniltisinden belli olur. Gönül hastalığı hiçbir hastalığa benzemez. Aşığın derdi bütün hastalıklardan farklıdır. Aşk, hüda sırlarının üstürlabıdır. Aşıklık ister o cihetten olsun, ister bu cihetten bizi akıbete götürecek bir rehberdir. Aşk anlatmak için ne söylersem söyleyeyim, aşk gelince söylediklerimden mahcup olurum. Dilin tefsiri pek parlaktır. Fakat dile düşmeyen, yürekte gizlenen aşk daha da parlaktır. Kalem habire yazıp gidiyordu ama aşk bahsine gelince kırılıp kaldı. Aşkın izahında akıl çamura saplanmış merkep gibi aciz kaldı. Aşkı, aşıklığı yine aşkı izah etti. Evet hocam.
Evet Sümeyra Hanım. Mevlana Hazretleri çok güzel ifade etmişler. Biliyorsunuz aşk, insanın herhangi bir varlığa ya da değere karşı duyduğu engellenemez ilgi ve alakanın adıdır. Günümüzde aşk daha çok bir erkeğin bir kadına ya da bir kadının bir erkeğe karşı duyduğu derin sevgi ve muhabbet için kullanılmaktadır. Farklı varlık ve değerlere karşı duyulan derin sevgi ve muhabbete de aşk denir. Mesela dilimizde İlim aşkı, vatan aşkı, görev aşkı vesaire kullanılmaktadır. Aşkın sadece insanın iki cinsi arasında olmadığını anlatmak bakımından geçmiş zamanda bir alimin hanımı ile yine aynı alimin yeğeni arasında geçen şu konuşmayı hikaye etmekte fayda var. Alimin yeğeni yengesine diyor ki, "Yenge, sen ne kadar şanslı bir kadınsın. Amcam senin üzerine bir kuma getirmedi. Diğer kadınlar kuma derdiyle yanıp durmaktadırlar." Yengesi derin bir iç çektikten sonra kocasına doğru bakar. Bu sırada alim raftan bir kitap almış ve kapağını eliyle temizlemektedir. Kadın şöyle söyler. Görüyor musun amcanı? O kitabı nasıl da sevgi ve şefkatle incelemektedir. Gözlerindeki şu ışığa bir bak. Senin amcan bana bir kere olsun böyle ilgi göstermemiş. Bir kere bile gözlerinin içi gülerek bana bakmamıştır. Benim ömrüm onun kitaplarını kıskanarak geçiyor. Keşke kumalarım olsaydı da onun kitapları olmasaydı der. İşte aşk böyle bir şeydir. İnsanda maşuğundan, ilgi duyduğundan başka birisine ilgi gösterecek mecal bırakmaz. Bu hikayeyi bilerek bir profesör arkadaşımla ikimizin de hocası olan başka bir profesör hocamızı ziyarete birlikte gittik. Hocamız 80 küsur yaşındaydı ve iki dairede müteşekkil bir evi de kütüphaneye çevirmişti. Hı. Ziyaretine vardığımızda evin hizmetçisi bize kapıyı açtı ve içeriye girdiğimizde hocamızı da kitaplar arasında bir masada gömülmüş vaziyette bulduk. Ve hocayı gördüğümüzde zihnimde canlanan manzara işte yukarıdaki hikayenin aynısıydı. Çünkü hocamız öyle dikkatli kitaplar okuyor ve öyle dikkatli notlar alıyordu ki bizim geldiğimizi bile görememişti. İşte ilim aşkı dediğimiz şey böyle bir şeydir. Özellikle bizim geleneğimizde ilme karşı büyük bir ilgi ve alaka vardır. Ve alimlerimiz gerçekten ilme büyük değer vererek hayatlarını öyle geçirmişlerdir. Aşkın sadece kadın erkek arasındaki cazibeden ibaret olmadığını, çocuğunu kurtarmak için kendi canını gözünü kırpmadan feda eden bir anadan da öğrenebiliriz. Bu hikayeyle çok sıkça karşılaşırız biliyorsunuz. Hı hı. Veya vatan için canını hiçe sayan şehitlerden de öğrenebiliriz. Binlerce insan, hatta atalarımızda binlerce, yüz binlerce insan kendi canlarını vatan aşkıyla, rahatlıkla ve kolaylıkla feda edebilmektedir. Aşk iki türlüdür Sümeyra Hanım. Biri insani, diğeri ilahi olarak isimlendirilebilir. Veya birisi mecazi, diğeri hakikat diye de isimlendirilebilir. Aslında insani aşk, ilahi aşkın bir yansımasıdır. İnsani aşk dediğimizde herhangi bir dünyevi varlığa karşı duyulan derin alaka ve muhabbetten söz ediyoruz demektir. Buna mecazi aşk da deniyor aynı zamanda. İlahi aşk ise insanın yaratıcısına karşı duyduğu güçlü alaka ve muhabbetten ibarettir. İnsan aslına karşı büyük bir alaka duyar. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca yaratıcısına merak etmiştir. Yaratıcısını merak etmiştir. Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istiyor. Kur'an-ı Kerim'deki hikayeyi hatırlayınız. İbrahim Aleyhisselam da ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyor. Aslında İbrahim Aleyhisselam kendisinin nasıl dirileceğini merak ediyor. Daha doğrusu kendisini ve aslını merak ediyor. İnsanın yaratıcısına karşı duyduğu merak, ilgi ve alakayı anlatmak için başkalarının yanında büyümüş evlatlıklardan da istifade edebiliriz. Bu çocuklar yani evlatlıklar gerçek ana ve babalarını bulmak arzusuyla yanıp tutuşurlar. Çünkü insan aslına vurgundur. Bu yüzden ölünce bedenimiz toprağa, ruhumuz berzah alemine gider. İşte biz de tüm diğer yaratılmış varlıklar gibi yaratıcımıza karşı büyük bir alaka ve aşk hissederiz. Sadece bazılarımız bu aşkı göremez, geçici aşklar ve dünya ile yetinip dururlar. Mecaz, hakikatin köprüsüdür. Bu yüzden Mevlana ilahi aşkı anlayabilmek için müritlerine kadın erkek aşklarını misal olarak anlatır. Yani insani aşkı ilahi aşka delil olarak kullanır. Ona göre gölgenin varlığı nasıl güneşin varlığına delilse, insani aşk da ilahi aşkın varlığına bir delildir. Aşk, aşık diğer varlıklardan ilgisini keserek tek bir kişiye yönelir. Tek bir kişiye ya da bir nesneye yönelir. Bu durum Allah inancına ulaşmak için bir avantajdır. Bu yüzden Mevlana hem insani aşkı hem de ilahi aşkı aynı yolun yolcusu olarak sayar. İslam kültüründe insani aşk gizlendiği, dile getirilmediği takdirde hoş karşılanmıştır. Şehvet ile karıştırıldığında ise yerilmiştir. İmam Suyuti'nin Cami-ü Sagir isimli bir kitabında şöyle bir hadis-i şerif zikredilir. Bir kimse aşık olsa, iffetini koruyup sırrını saklasa, o halde iken hak gelip hak vaki olup vefat etse şehit sevabı elde eder. Aynı hadisi İmam Buhari İhya-ül-Ümiddin isimli kitabında da İmam Gazali İhya-ül-Ümiddin isimli kitabında da zikreder. Aşkın ne olduğunun anlaşılmasında şüphesiz akıl yetersizdir. Kelime anlamı yular, yani hayvanların bağlandığı ip demek olan akılda matematiksel ve mantıki bir cihet vardır. Bu yüzden duyguları anlamaz. Hani bilim kurgu filmlerinde çokça karşılaştığımız robot insan arasındaki diyaloglar vardır ya, bu onun gibi bir şeydir. Robotlar gerçekten de insanın duygusunu anlayamazlar. Sadece matematiksel bir zeka ile hareket ederler. Lakin insan sadece matematik zekadan yani akıldan ibaret değildir. Onda duygusal yan da vardır. Aşkın kalemle yazılması ve akıl tarafından bütün yönleriyle kavranması imkansızdır. Bunu günümüzde en iyi anlatan Abdurrahim Karakoç'un evet. türkü formatında bestelenmiş şu mısralarında da görmek mümkündür. Yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Bu dizeleri söylemek öyle kolay bir şey değildir. Bu dizeleri söylemek ancak yürekle mümkündür. Sırf akılla bu dizeleri söyleyemezsiniz. Ve gerçekten de böyledir. İnsanın herhangi bir şeye aşk derecesinde ilgi duyması onunla olan münasebetini bambaşka bir hale getirir. Bütün işi akıl ile olan büyük İslam filozofu Farabi, meşhur Medinetül Fazıla isimli kitabında şöyle söyler. İnsan şehrinde gerçek amir kalptir. Akıl onun adına iş gören kahyasıdır. Bu yüzden aşkı ancak kalp ile anlamak mümkündür. Sadece akıl ile baktığımızda aşk saçma sapan bir şeydir. Benim kelam profesörü bir arkadaşım var. O şöyle diyor. Aşk aklı baştan aldığı için haramdır.
Gerçekten haram mıdır acaba? Yani akıl baştan gidiyor, o bir gerçek de. Evet. Peki devam edelim
ama
hocam.
Ama akıl baştan gidiyor da daha üstün bir şeye gidiyor.
Aslında yani, evet.
Aklın yerine daha üstün bir
akılla prensip geliyor başa. Akılla ulaşamayacağımız yerler vardır çünkü. O da sanırım kalple, aşkla elde edilecek bir yoldur. Evet hocam devam ediyoruz. Mevlana insani aşkla ilahi aşk arasındaki farkı anlatabilmek için güneşle gölgesini misal olarak veriyor. İnsani olanın gölge misali önce ortaya çıktığını, daha sonra da kaybolduğunu belirterek insanları ilahi aşka davet ediyor. Yani insanı yaratıcısına yöneltiyor. Aslında kalp sahipleri için dünyada olup biten her şey insanı bir yaratıcıya yönlendirmektedir. Bakalım Mevlana güneş ve gölge hakkında neler demiş. Güneşin varlığına delil yine güneştir. Sana delil lazımsa güneşten yüz çevirme. Gölge güneşin varlığına bir delilse de bizzat güneş her an can bahşeder. Ayın ikiye bölünmesi güneş gibi zuhur edince senin masal dinler gibi uykun gelir. Cihanda güneşin dengi yoktur. Can güneşi ise ölümsüzdür. Gerçi güneş tektir fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür. Can güneşi ki alem esirin fevkindedir. Onun zihinde de hariçte de benzeri yoktur. Can güneşi zihinlere sığmaz ki onun misli tasavvur ve tahayyül edilsin.
Evet, Mevlana burada güneşi kalbe, gölgeyi de akla benzetiyor. Nasıl ki güneş dünyayı baştan başa aydınlatıyor ve ışıtıyorsa, kalp de insanın bütün benliğini ve varlığını aydınlatıyor. Biraz önce Farabi'nin insan şehrinde gerçek amir kalptir, akıl onun kahyasıdır sözünü nakletmiştik. Başka bir yoruma göre de güneş yaratıcıya, gölge ise aleme işaret etmektedir denilmiştir. Nasıl ki insan gölgeden güneşin varlığını anlıyorsa, alemin varlığından da Allah'ın varlığına yol bulabiliyoruz. Mevlana, Kamer suresinin birinci ayetinde anlatılan İnşakkal kamer, ayın ikiye bölünmesi mucizesine vurgu yaparak inkarcılar için bunun gölge gibi uyku getirici bir etki yaptığından bahsediyor. Bilindiği gibi Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'in tebliğine eskilerin masalları diye itiraz etmiş ve inanmaya yanaşmamışlardı. Mevlana burada bir edebi sanat yaparak masalın uyku getirici özelliğini kullanmak suretiyle inkarcıların Allah'ın apaçık ayetlerini bile uyur gezer oldukları için duymamakla itham etmiştir. Güneş tek olmasına rağmen en azından bir benzeri zihinde tasavvur edilebilir. Ancak Mevlana'nın can güneşi dediği Allah, eşi ve benzeri olmadığı için zihinlerde bile tasavvur edilemez. İşte insan ancak böyle bir gerçek varlığa bağlanmalıdır. Güneş nasıl dünyaya ışık ve ısı ile hayat veriyorsa, can güneşi olan Allah da bütün aleme hayat vermektedir. Ve İhlas suresinde anlatıldığı üzere eşi ve benzeri olmayan, zihinlerde bile tasavvur edilmesi imkansız olan, doğmamış ve doğurmamış, samet bir varlıktır o. Bu yüzden bütün mahlukat ona aşıktır, ona doğru yol alırlar.
Evet hocam, şimdi şeye geldik, Şemseddin'le ilgili Hazreti Mevlana'nın söylediği beyitlere geldik. Mevlana aşkı anlatırken türlü misallerin yanında güneşle gölge arasındaki münasebetten hareketle insani aşkın varlığını ilahi aşkın delili olarak zikrediyor. Elbette insan hatırlayan bir varlıktır. Özellikle yaşı ilerleyince geçmişle ilgili bağlantılar insan zihninde daha canlı hale geliyor. Mevlana da güneşten bahsedince aklına ister istemez Şemseddin geliyor. Mevlana'nın bu beyitleri ve Şemseddin'den bahseden diğer beyitleri olmasaydı belki de Şemseddin tarihte anılan biri olmayacaktı. Şemseddin Mevlana sayesinde ölümsüzleşiyor. Lakin Mevlana da onun sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Mevlana ile Şemseddin'in dostlukları sadece 3 yıl kadar sürüyor. Üstelik ayrılıkları sayarsan 2 yıldan biraz fazla. Ama aradaki rabıta o kadar kuvvetli ki Yakup Aleyhisselam için Yusuf neyse Mevlana için de Şemseddin odur. Şemseddin'in bahsi geçince Hüsamettin Mevlana'dan onu biraz anlatmasını istiyor. Lakin o yaralarını yeniden deşeceği için bu bahsi uzatmak istemiyor. Mevlana Hüsamettin arasındaki geçenleri de dile getiriyor. Bakalım hiç unutulmayan dost için Mevlana ne diyor? Bayız Şemseddin'in cemaline gelince 4. kat göğün güneşi uçup gitti. Madem ki bahsi geçti, lütuflarından birazcığını anmak gerek. Can Yusuf'un gömleğinden koku almış, eteğimi çekip duruyor. Yıllarca süren sohbet hakkı için o güzel hallerden biraz bahset diyor. Ta ki yer ve gök sevinsin, akıl, ruh ve göz 100 derece daha fazla neşelensin. Beni külfete sokma, şimdi fenayım. Hafızam zayıfladı, onu met etmekten acizim. Eşi dostu olmayan o sevgilinin ahvaline ilişkin ne söyleyeyim ki? Bir damarım bile ayık değil. Ciğerimi kana bulayan bu hicran bahsini şimdi geç. Bunu başka bir zamana bırak. Can dedi ki beni doyur. Çünkü açım. Hem çabuk ol ki vakit keskin kılıç gibidir. Ey arkadaş, sufi vaktin oğludur. Yarın demek yolun gereklerinden değildir. Yoksa sen sufi değil misin? Verese yüzünden var olana yokluk arz olur. Ona dedim ki, dosta ait sırların örtülü kalması daha hoştur. Sen hikayeye kulak ver. Güzellere ait sözlerin başkaları üzerinden söylenmesi daha hoştur. Bunu apaçık söyle. Açık söylemek, gizli söylemekten iyidir dedi. Perdeyi kaldır ne söyleyeceksen açıktan söyle. Çünkü ben remizi sözlerden anlamam. Dedim ki o apaçık meydana çıkarsa ne sen kalırsın ne de ben. İste ama ölçülü iste. Bir saman çöpü bir dağı kaldıramaz. Dünyayı aydınlatan güneş birazcık yaklaşsa her şey yanar gider. Fitneyi, kargaşayı ve kan dökücülüğü arama. Bundan fazla Tebrizli Şems'ten bahsetme. Bunun sonu yoktur. Sen baştan başla. Yürü gene hikayeyi söyle de tamamlansın.
Evet, hepimizin bildiği gibi Şems Mevlana için çok anlatılması mümkün olmayacak kadar önemli bir insan.
Evet.
Biliyorsunuz Mevlana ile Şems'in buluşması birisinin 40 yaşında, birisinin de 60 yaş civarında olduğu zaman da gerçekleşiyor. Mesnevi'ye yazmaya ise Mevlana Hazretleri 53 yaşında başlıyor. Demek ki bu konuşma yaklaşık 10 sene sonra cereyan ediyor. Yani Mevlana'nın Şems'ten ayrılmasından 10 sene sonraya cereyan eden bir konuşma şeyle Hüsamettin'le arasındaki. Mevlana ile Şems'in dostluğu aynı mekanda sadece 3 yıl gibi kısa bir zaman sürüyor. Sonrası ise hicran ve ayrılık. Buna rağmen bu 3 yıl Mevlana'nın geri kalan tüm ömrünü aydınlatıyor. Yani yaklaşık 25 yılını. İlk buluşma Şems'in Konya'ya gelmesiyle başlıyor ve sadece 6 ay kadar sürüyor. Bu sürede daha çok halvet ve riyazat ile geçiyor. Bu süre zarfında Mevlana medresedeki dersleri terk etmiş, halk arasına çıkmaz olmuştur. Onun feyzinden mahrum kalan sevenleri bu durumdan şikayetçidirler. Onlara göre uzaklardan gelen yabancı bir adam adeta hocalarının aklını başından almış ve Konya halkını Mevlana'nın feyzinden mahrum etmiştir. Aslında bu manzara bizim sık sık karşılaştığımız bir manzaradır. İnsanlar genelde de böyle düşünürler. Kendilerince çeşitli söylentiler çıkarmışlar, Şems'i muzdarip etmişlerdir. Söylentilerin artması üzerine Şems, Konya'dan ayrılıp Şam'a gitmiştir. Bir rivayete göre Şems, Şam'a manevi bir işaret ile gitmiştir. Buna göre Şems, yeni Müslüman olmuş bir Frenk gencinin manevi eğitimiyle görevlendirildiğinden Konya'dan ayrılmıştır. Bu ayrılık Mevlana'ya çok zor gelir. Yeis içerisinde kalmasına sebep olur. Bir müddet sonra Şems'ten bir mektup alan Mevlana büyük bir sevince gark olmuş ve sevincinden kalkıp sema etmiştir. Onun mektubundan bile böyle büyük bir sevince gark olan Mevlana ayrılığa daha fazla dayanamayıp oğlunu Şems'i geri getirmesi için Şam'a göndermiştir. Bahattin Veled de onu bulup Konya'ya getirmiştir. İkinci gelişinde Mevlana Şems'i Kimya Hatun ile evlendirmiş. Kimya Hatun da Mevlana'nın yanında büyümüş bir evlatlıktır. Herhalde bu süre 2 sene civarındadır. Mevlana'nın feyzinden faydalanmak isteyenler bu defa daha büyük huzursuzluklar çıkarmaya başlamışlardır. Çünkü Mevlana'nın Kimya Hatun'u Şems'le evlendirmesi de aslında bir huzursuzluğa sebep olmuştur. Bunun üzerine Şems bir gece aniden kaybolur ve bir daha kendisine rastlanmaz. Onun ne olduğuna ilişkin çeşitli rivayetler var ama bu konuda burada oraya girmeyeceğiz. Çünkü daha önce bahsetmiştik. Mevlana onu bulmak için Şam'a hatta Tebriz'e kadar gider. Lakin Konya'ya eli boş döner ve Şems menem kamer menem gazelini söylemeye başlar. Mevlana burada Şems'ten bahsederek ona şükranlığını ifade etmek istiyor. Onun sayesinde elde ettiği makamlar münasebetiyle ona karşı bir iyilikte bulunarak adının ebediyen anılmasına vesile oluyor. Şems, Mevlana için o kadar önemli biridir ki adı anılınca güneş bile görünmez olur Mevlana'nın gözüne. Mevlana için bu kadar önemli olan Şems'in başka bir eşi dostu da yoktur. Yani o aslında bir gariptir. Lakin öyle bir gariptir ki milyonların sevgilisi olmuş Mevlana'nın gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Mevlevilikte çileye yeni girmiş ve hizmete yeni başlamış kişilere can denir. Bu can Hüsamettin'dir. Hüsamettin mevzu açılmışken Şems ile münasebetinden biraz bahsetmesini istiyor. Lakin Mevlana eski yaraların açılmasının ızdıraptan başka bir şey getirmeyeceğini söyleyerek bu konuşmaları kısa tutuyor.
Evet, bir daha Şems bahsini açma diyor değil mi hocam?
Açma, evet. Hüsamettin, ey arkadaş, sen Sufi değil misin? Sufi İbnül Vakt'tir diyor. Yani orada Şems'ten bahsetmesini istiyor. Ve Mevlana'ya İbnül Vakt olduğunu hatırlatıyor.
Yani Vakt'in oğlu.
Evet. Şimdi Sufilikte biliyorsunuz Vakt'in oğlu önemli bir şeydir. Vakit önemli bir şeydir. Çünkü Sufi düşüncesinde geçmiş geçmiştir. Geri dönülmesi mümkün değildir. Gelecek ise muhayyeldir. Yani bilinmiyor. Evet, henüz ne olduğu bilinmez. Bu yüzden an önemlidir. Yani siz bulunduğunuz anda Allah'la olan münasebetini sürdürmek zorundasınız. Yoksa bulunduğunuz anı kaybettikten sonra bir değeri yoktur. Bulunduğunuz anı kötü geçirdiğiniz takdirde, bulunduğunuz anı ihmal ettiğiniz takdirde sizin elde edecek herhangi bir şeyiniz kalmaz. Bu sebeple Sufi, aslında Müslüman için de bu söylenir, vaktin adamıdır. Her şey yerli yerinde yapılmalıdır. Günü geldiğinde ve vakti saati geldiğinde yapılmalıdır. Yarına terk edilmemelidir. Çünkü yarın yaparım dediğinizde yarına çıkıp çıkamayacağınız bellidir. Bizim hayatımız bunun örnekleriyle doludur. İnsanlar aslında nice hesaplar yaparlar, kendilerince nice programlar yaparlar ama bu hesapları, bu programları çoğu zaman yarım kalır. Bu sebeple Sufi de, Müslüman da vaktin oğludur. O vakti değerlendirmek durumundadır. Bir de İbnü'z-Zaman vardır. Mutasavvıfların tenkit ettikleri bir düşüncedir bu. İbnü'z-Zaman tabiri de zamanın adamı demektir. Her dönemin adamı anlamında kullanırlar. Bunlar murrai insanlardır, dalkavuk insanlardır, menfaatlerin peşine koşan insanlardır. Her zaman kim iktidardaysa, kim güçlüyse, kim mala mülke sahipse onunla birlikte olmayı bir kazanç zannederler ama yanılırlar.
Evet hocam, Sufi vaktin oğludur dedik. Biz de vaktimizin sonuna geldik. İnşallah bir problem çıkmazsa haftaya bu hikayeyi tamamlamış olacağız. Evet. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.